Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle programımızda. İlk olarak Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam, şahsiyet ve karakterini sergileyen kamil müminlerin en mühim vasıflarından biri hiç şüphesiz ki cömertliktir. Hadis-i Kutsi de şöyle buyurulmuştur. Bu din, yani İslam, zatım için seçip razı olduğum dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığımız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. Cenab-ı Hak bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıtırken, onun Rauf ve Rahim, yani çok şefkatli ve son derece merhametli olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla bizim de Peygamber Efendimiz'in rahmet, şefkat ve merhametinden hissedar olmamızı arzu etmektedir. Bu sebeple ümmeti Muhammed olarak bizlere düşen vazife, gönüllerimizden bütün yaratılanlara rahmet tevzi edebilmektir. Zira imanın ilk meyvesi merhamet, merhametin en belirgin alameti ve en olgun tezahürü infaktır. İnfak, malın ve canın Allah'a adanışıdır. İnfak edilen mal veya imkanlar ebedi saadetin sermayesidir. Hazreti Mevlana, bu saadete nailiyetin yoluna işaret etmek üzere şöyle nasihat eder. Hazreti Peygamber buyurdu ki, kıyamet günü infakı ve sadakası mukabilinde kendisine verilecek mükafatı iyiden iyiye bilen, aynı zamanda bir verdiğine karşılık 10 verileceğine inanan kişi, her zaman cömertliğini türlü türlü şekilde artırmanın huzur ve gayreti içinde olur. Cimrilikse peygamberimizin müjdelediği mükafatları görmemektir. Basiretsiz bir bakışta verdiği malının tamamen kaybolduğunu sanmaktır. Demek ki kalp gözü görenden başkası cimrilikten kurtulamadı. Unutmayalım ki dostluk sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesinden kaynaklanır. Bizler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin üzerimizde tecelli etmesini istiyorsak, Allah'a, Habib, sevgili olmuş bulunan Alemler Sultanı Efendimiz'in güzel ahlakıyla ahlaklanmanın gayretinde olmalıyız. Zira o, hayatı boyunca kendisinden bir şey istendiği zaman asla yok dememiştir. Öyleyse bizim de daha çok infak etmeye, daha fazla gönle girmeye gayret etmemiz elzemdir. Efendimiz Medine'de dilese en müreffeh hayatı yaşayabilirdi. Zira ganimetlerin beşte biri Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz'e tahsis edilmişti. Ayrıca kendisine nice hediyeler de gelirdi. Lakin Efendimiz hiçbir mecburiyeti olmadığı halde gelen bu ganimet ve hediyeleri hemen ashab-ı suffeye ve muhtaçlara infak eder, ondan ancak kifayet miktarını evine ayırırdı. Hatta evine ayırdığını da daha sonra gelen bir başka fakire infak ettiği olurdu. Yüksek mesuliyet ve merhameti sebebiyle ümmeti aç ve muhtaçken kendisi huzur bulamazdı. Hazreti Ayşe validemiz şöyle nakleder. Resulullah'ın aile efradı, Medine'ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Cenab-ı Hak kendisine yakın kullarından olabilmemiz için sevdiğimiz şeylerden infak etmemiz gerektiğini bildirerek şöyle buyurur. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre, yani hayrın zirve seviyesine erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakın, cehennem ateşine uzaktır. Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehennem ateşine yakındır. Cahil cömert, Allah Teala'ya cimri abitten daha sevimlidir. Cenab-ı Hak, rızkın temini hususunda mahlukatı birbirine vesile kılmıştır. Dolayısıyla muhtacı gözetmek, Allah Teala'nın bizlere olan ihsanlarından onlara pay ayırabilmek büyük bir fazilettir. Zaten muhtaçların feryatlarına teselli olmadıkça müminin ruhu da teselli bulamaz. Hazreti Mevlana ne güzel buyurur. Şunu iyi bil ki bedenden, maldan, mülkten kaybetmekte, ziyana uğramakta ruha fayda vardır. Onu vebalden kurtarır. Mal, bağışlamakla, infak etmekle görünüşte elden çıkar gider ama onu verenin gönlüne yüzlerce manevi hayat gelir. Günümüzün en büyük manevi hastalıklarından biri cömertlik ve infaktan uzak kalmak sebebiyle kalplerin katılaşmasıdır. Kalp katılığının tedavisini ise Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle bildirmiştir. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri yedir, yetimin başını okşa. Hazreti Mevlana da adeta bu hadisin şerhi mahiyetinde şöyle buyurur. Fakru zaruret içinde boğulan gönüller, dumanla dolu bir eve benzer. Sen onların derdini dinlemek suretiyle o dumanlı eve bir pencere aç ki, onun dumanı çekilsin ve senin de kalbin rakikleşip ruhun incelsin. İnfak edilmeyen mal, dura dura bozulan, kokuşup kirlenen suya benzer. Şehzadi ne güzel söyler. Para yığmakta yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz. İnfak eden kimse, infakı alan kimseye karşı derin bir teşekkür hissiyatı içinde olmalıdır. Zira bu sayede kendisi mesuliyetten kurtulup, niyeti ölçüsünde büyük bir ecre nail olmaktadır. Dolayısıyla infak ederken, Şeyh Sadi'nin şu ifadelerini akıldan çıkarmamak icap eder. Birisine iyilik ettiğin zaman, ben efendiyim, beyim, o bana muhtaçtır diye büyüklenme. Zaman kılıcı o muhtaç kimseyi vurmuş deme. Zira vuran kılıç henüz kınına girmemiştir. Mümkündür ki o kılıç bir gün seni de biçer. Kapına bir garip gelirse eli boş gönderme. Allah göstermesin, belki bir gün sen de garip olur, kapıları dolaşırsın. Gönlü yaralı olanların hatırlarını sor, onlara bak, belki bir gün sen de o vaziyete düşersin. Sen ki bir şey istemek için kimsenin kapısına gitmiyorsun. Buna şükrane olarak kapına gelen yoksulu kovma, ona surat asma, onu tebessümle karşıla. Mevlana Hazretleri nazik bir haleti ruhiye ile yapılan infakın bereketini ne güzel ifade ediyor. Sen varlığını, malını ve mülkünü güzelce infak et de bir gönül al ki o gönlün duası mezarda o kapkara gecede sana ışık versin, nur olsun. O halde infak ederken nasıl ki malımızı veya imkanlarımızı muhtaçtan esirgemiyorsak, bir tebessümü ve azıcık bir nezaketi de esirgememek icap eder. Muhtacın bize gelip de ihtiyacını arz etmesini, Hakk'ın bize hususi bir lütfu olarak telakki etmek ve bunu Hakk'a kulluk şerefi bilmek gerekir. Hazreti Mevlana ne güzel buyurmuştur. Yoksul kişi cömertlerin aynasıdır. Sakın aynaya karşı gönül kırıcı sözler söyleyerek onu buğulandırma. Yoksul kişi nasıl cömertlik ve iyiliğe muhtaçsa, cömertlik ve iyilik de yoksul kişiye muhtaçtır. Güzeller, güzelliklerini seyretmek için nasıl tozsuz, passız, parlak bir ayna ararlarsa, cömertlik de yoksulları, zayıfları öylece aramaktadır. Allah'ın cömertlik tecellisinin tezahürü fakirlerdir. O fakirler ki kerem sahiplerine müracaat ederler. Dertlerini onlara açarlar. Böylece hamiyetli zenginler için saadet yollarını hazırlarlar. Şeyh Sadi'nin infakı nimet bilme hususundaki şu nasihati çok hikmetlidir. Seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Zira Hak Teâlâ seni lütuf ve ihsanıyla boş bırakmadı. Seni hak yolunda vazifelendirdiği için sen Rabbine karşı minnettar ol. Velhasıl sabır taliminin yapıldığı, ilahi af ve mağfiretin tuğyan ettiği şu mübarek günlerde gönüllerimizi bütün mahlukata bir rahmet dergahı eyleyelim. Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ve ikramı olan bütün nimetleri muhtaçlarla paylaşalım ki, memnun ve mesrur ettiğimiz gönüller, dünyada ruhaniyetimiz, ahirette imdadımız, cennette de saadetimiz olsun. Şebnem Dergisi'nden Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İklimi'nden İnciler başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Şebnem Dergisi'ne. Bu yazının başlığı Kur'an Aynası, Şefika Meriç imzasıyla yer alıyor dergide. Yüce Rabbimizin yarattıkları arasında en şerefli varlık insandır. İnsan, Rabbine kulluk nimetine mazhar olmuş, kendisine onu bilme ve tanıma kabiliyeti verilmiş ve bütün yaratılanların kendisine musahhar kılındığı yüce bir varlıktır. Bu kadar yüce bir varlığı Kur'an bize nasıl tanıtmıştır? Kur'an-ı Kerim'de insanı insana tanıtan birçok ayeti kerime vardır. Bu ayeti kerimelerde bazen toplumların, bazen fertlerin iman aynasındaki tiplemeleri yapılmakta, bazen de birebir insanın karakter özellikleri sergilenmektedir. İnsanı en iyi tanıyan, en iyi tasvir eden Yüce Rabbimizdir. O yüzden insan Kur'an-ı Kerim'in tespitlerini kendisine ölçü almalı ve orada ortaya konan insan karakterlerine bakarak kendi durumunu değerlendirmelidir. Öyle ki Rabbimiz kitabında insanın ruhlar aleminden başlayan macerasından yaratılış safhasına, anne karnında geçirdiği dönemlerden dünyaya geliş anına, hayat içindeki devrelerine, çocukluk, gençlik ve yaşlılığına kadar insanın yaşayabileceği bütün psikolojik değişimleri beyan buyurmaktadır. Bu ilahi beyanlar ışığında insanın kendisini tartacağı ve kendisini tanıyacağı en güzel kaynak şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. İslam'ın en önemli gayelerinden biri denge insanını ortaya çıkartmaktır. İnsanın bütün menfi hususiyetlerini asgariye indirmek ve müsbet özelliklerini de besleyerek ideal insan karakterini oluşturmaktır. Dinimizin bu yönünü ifade ettikten sonra, şimdi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin insan hakkında yaptığı tariflere bakalım. İnsan çok acelecidir. Acelecilik psikolojik bir durumdur. Halbuki İslam bize sabrı tavsiye ediyor. Her türlü zorluğa, olumsuzluğa karşı sabır göstermeyi telkin ediyor. aceleci olma hali çoğu zaman işlerin karışmasına, planların ve istikrarın bozulmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden sabırlı ve metanetli olmak, dengeli bir ruh halinin belirtisidir. Rabbimiz yine kitabında hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin hüsran içinde bulunmayacağına dikkatimizi çekiyor. İnsan acizdir. İnsan aciz olmasına rağmen acziyetinin farkında değildir. Benlik duygusu insanı kendine unutturan, tuğri emel içinde bulunmasına sebep olan duygudur. Gerçekten de insan biraz tefekkür edebilse kendisinin ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunun farkına varabilir. Rabbinin sonsuz kudreti karşısında hiçbir gücü olmayan insanın bu hali hakikaten ibretlik bir durumdur. Rabbimiz başka bir ayetinde, "Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez." buyurarak insanın durması gereken sınırı ortaya koymuştur. İnsan cimridir. Bu özellikle bir tür hastalıktır. Denge insanı ne tutumluluk yapacağım diye elini sıkıp cimrilik yapar, ne de cömert olacağım diye müsriflik eder. Allah her iki özelliği de sevmemektedir. Ancak insanın cimri olma özelliğini Rabbimiz kitabında şöyle beyan ediyor. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla yine de cimrilik ederdiniz. Zaten insanlar pek cimridir. Rızık konusu imanın sınandığı alanlardan biridir. İnsan rızkını kendisinin kazandığını, mal mülk ne varsa hepsini kendi maharetiyle elde ettiğini düşünür. Ancak rızkı veren de alan da Allah'tır. Herkesin rızkının ne kadar olacağı da indiği ilahi de bellidir. Bunun farkında olmayan insan kazanınca ben kazandım der. Kaybedince de hayal kırıklığına uğrar. Halbuki alan da o, veren de o diye baksa o zaman rızkın değil rezakın peşinde olur. İnsan az şükreder. Rabbinin kendisine verdiği sayısız nimetleri unutan insan, şükretmek bir yana isyan ve hezeyan içinde olabiliyor. Elinde bulunan bütün nimetlere karşı kul olduğunu ve kim olduğunu unutuveriyor. Kanaatsiz davranabiliyor. Rabbinin keremi, lütfu her yanı kuşatmışken, insan her şeye Rabbimin kudretinin bir tecellisi diye bakması gerekirken, her şeyi unutarak nankör bir karaktere bürünebiliyor. Rabbimiz insanın bu vasfını şöyle bildiriyor. Doğrusu biz sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnsanın başka menfi özellikleri de Kur'an-ı Kerim'de yerini bulmuştur. İnsan hırsına düşkündür. Musibet verilince ümitsiz olur, nimet verilince yüz çevirir. İnsan nankör bir varlıktır. Hırs, ümitsizlik, nankörlük ve buna benzer özellikler insanın mayasında olabilecek hususiyetlerdir. Ancak Allah koyduğu prensiplerle insandaki bu olumsuz yönlerin en aza indirilmesini ve güzel vasıflarının beslenmesini istemektedir. İşte bütün bunları şekillendirecek en temel mesele insanın niçin yaratıldığı konusudur. Bu sorunun cevabı insanın dünya hayatındaki yeri ve manasını ifade edecek şekilde doğru bir tarzda cevaplandırılırsa insan yücedir. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Şayet bu doğru cevap bulunamazsa, insan bu ve benzeri sayılmış bütün menfilikleri taşır ve netice itibarıyla helake sürüklenir. O halde insan, Allah'a ibadet için yaratıldığını hiçbir zaman unutmamalıdır. Hem bu dünya hem de ahiret mutluluğu için dikkat edilecek birinci prensip budur. Zira kulluğunu ve kulluğunun sınırlarını iyi bir şekilde bilen bir mümin, yukarıda sayılan bütün menfi hasletlerin nasıl eğitileceğini de bilir. Çünkü kulluk demek hesap vermek demektir. Kulluk demek kendini, haddini, nefsini bilmek demektir. Kulluğunun farkında olan insan, Kur'an aynasına bakarak kendisindeki olumsuz hasletleri görür ve kulluk şuuru potasında onları yok eder. Bu şuura sahip olan insan, yine Rabbimizin tarifiyle onun halifesi olarak dünyada varlığını sürdürür. Her şeyini Allah adına, Allah için yapar. Allah inancı onun bütün zerrelerine kadar işlemiş, bütün fiillerinde, düşüncelerinde tecelli etmiş demektir. Kur'an bütün müminler için bir şifa olarak indirilmiştir. Hangi konuda bir derdimiz varsa hiç şüphesiz çaresi Kur'an'da vardır. O bizim hayat rehberimiz, ışığımız, yolumuzu aydınlatan çerağımız, sertacımız, minhacımız. O her türlü hata ve sevabımızı bize fısıldayan yüce kitabımızdır. Ne mutlu o kitabın endam aynasında kendisine bakanlara ve hayatına çeki düzen verenlere. Şefika Meriç imzalı Kur'an Aynası başlıklı yazıyı paylaştık sizinle programımızda son olarak değerli dinleyicilerimiz. Bugün Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2015 sayısından yazılar paylaştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın.